Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Antalya'dan Ordu'ya, Samsun'dan Gaziantep'e, Hatay'dan Sakarya'ya, Türkiye'nin dört bir yanında. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7/24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası başlıyor.
Herkese mutlu günler. Bir haftalık aranın ardından, Ramazan bayramının hemen ardından yepyeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Ben Selin Yazıcı.
Ben Serkan Başdımar.
Ve ben Aslı Kahveci.
Hepiniz radyonuzun başına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir haber masasıyla sizlerle birlikte olacağız. Bir haftadır sizlere sesimizi ulaştıramadık. Bir hafta izninizle tatil yaptık. Güzel, hoş bir tatil oldu. Kafamızı dinlendirdik. Son derece güzel enerjimizi topladık, geldik. Maalesef çok hoş haberlerle gelmedik ama öncesinde bu hoş olmayan haberlere geçmeden önce ben sevgili arkadaşlarımın bayramının nasıl geçtiğini sormak istiyorum. Serkan'ın gözleri ışıldıyor.
Yani
anladığım
ben çok
kadarıyla
iyi.
En güzel bayram senin bayram.
Yok, onu Aslı'ya da sormak gerekiyor. Aslı da güzel bir yere gitti diye düşünüyorum. Ama benim gerçekten şu İstanbul'un hengamesinden, zaten bayramda da sakindi aslında İstanbul ama şehir dışına kaçmak bana ilaç gibi geldi.
Çok güzeldi değil mi?
Yalnız ben onu düzelteyim. Bayramda İstanbul sakin değildi.
Ben de tam
nasıl
onu söyleyecektim.
Yok.
Çok öyle kalabalıktı.
Yok. Tabii ben yani... Yok.
Bak Sinem Marmaray'da mahsur kalmış. Sinem. Simge.
Aslında
Sinem
beni aldı. Yani trafik yoğunluğuna bakarak tam bunu söyledim biraz da. Yani %2'lere kadar düştü biliyorsunuz
yani
İstanbul'da.
İlk gün
ben dedim herhalde boşaldı
öyleydi.
Artık İstanbul.
Yok, trafiğin yok, azalmasının ama sebeplerinden biri bütün toplu ulaşımın ücretsiz olmasıydı. Toplu ulaşımlar
var, evet.
Felaket şekilde dolu. Eminönü'nde insanlar denize bakmak için sıraya girmişler.
Ben o görüntüleri gördüm.
Denize düşme tehlikesi yaşadılar.
Yani nasıl bir kalabalıktı
o? Ya şöyle bir şey var. Hava da çok güzeldi İstanbullular adına. Yani bayramlı, tam bayrama
güzeldi
yakışır bir hava vardı.
Güzeldi ama kardeşim, sen hayatında hiç mi deniz görmedin ya?
Ama ne yapsın işte, belki tatil günü anca öyle denk geldi. Çalışıyorlarsa yoğun bir mesaiyle insanlar da çoluğunu çocuğunu alıp İstanbul'a gidilecek yerler belli zaten. İşte Boğaz'a gidersin, Eminönü'ne gidersin,
yani
karşı tarafa gidersin.
Yani
belirli yerler var. Cihangir'e sen gidersin. Şimdi baba, anne, çoluğu, çocuğuyla Cihangir'de ne
yani
işi var?
Onlar giderler. Daha çok genç kısımdan
Eminönü'ne
bahsediyorum.
Tamam,
dediğin
siz
gibi
kalabalığa bulaşmazsınız.
Evet.
Senin olduğun yerlerde kalabalık yok. Bak, haklı o konuda. Ben böyle daha ailelerin gittiği, böyle çoluğunu çocuğunu aldığı yerlerden bahsediyorum.
Ben yani arkadaşlarımla güzel bir yazlık evinde şöyle
keyif
barbekümüzü yaptık. Mangalda değil, barbekü. Tabii yani barbekümüzü yaptık işte.
Harika.
İçeceklerimizi diyeyim, içeceklerimizi içtik.
Harika,
güzel. Çok güzel bir tatil geçirdim. Tam
enerji depoladın mı?
Tabii ki de.
Harika, o zaman bomba gibiyiz. Aslı'cığım sana da soralım.
Ben özellikle sosyal medyada çok sık duyduğunuz, gördüğünüz o hani sofraları donatıp bütün bu sofranın fiyatı Türkiye'de olsaydı şu kadar olurdu ama biz şu kadar ödedik denilen yerlerden biriydim.
Adaların öyle miydi? Önce bir onu anlat sen.
Şimdi şunu söyleyeyim, ben daha önce Yunan adalarından birine gittim. Midilli'ye gittim. Evet, çok uygundu. Bu sefer de İskeçre'ye bir doğa tatiline gidelim dedik. Ama doğa tatili olmadı, bayağı gastronomi tatili oldu.
Arkadaşlar, artı kilolarla?
Artı 2 kiloyla döndüm. Artı 3'tü de neyse, biri ödenmiş.
Oradan yırtık.
Yemekler çok lezzetli, porsiyonlar çok büyük ve fiyatlar çok uygun. Gerçekten
yani
çok uygun.
Bu bir efsane değil yani, gerçekten
değil,
var böyle
insan
bir şey.
Çok üzülüyor. Gerçekten ortamın çok iyi olması, yemeklerin çok lezzetli olması, kaliteli olması, gıdanın kalitesi çok üst düzeydi. Ben evde yaptığım yemeklerde kullandığım malzemeleri mümkün olduğunca kaliteli seçmeye çalıştığım zaman bile o kaliteye erişemiyorum. Demek ki biz ülkemizde kaliteli diye bir şey görmüyoruz.
Evet.
Çok genele yaymayalım da gene de.
Şöyle söyleyeyim, genele de yayalım. Çünkü çok üst yani restoranlara şöyle, gittiğimizde dahi...
Her vatandaş
dahi,
ulaşamıyor maalesef.
Yani. Yok, şöyle söyleyeyim, ulaşamama değil. Yani ne kadar iyi bir markayı alırsan al, o kalitede değil. Ki onlar çok üst düzey markalar vesaireler kullanmıyorlar. Doğal, her zaman her vatandaşın kullanabildiği ürünlerle bize yemekler hazırlıyorlar ve bunlar çok kaliteli.
Donattılar diyorsun sofraları.
Sofrayı donatma, ya etin kalitesi, zeytinyağının kalitesi, ya kekiğin kalitesi, yani daha ne diyebilirim ben size arkadaşlar.
Yani Yunan mutfağı gerçekten çok güzel, her ne kadar bizden bazı şeyleri de alsam
bazı,
da yani.
Bazı, bazı biraz bazı.
Baklava ki mesela.
Onlar çok güzeldi. Giderken eşimin en güzel esprisi oydu. Ne yiyeceğiz orada biliyor musun dedi, ne yiyeceğiz dedim. Baklava ki, sarma ki, dolma ki.
Valla ben de Yunanistan'a gittiğimde Türk kahvesini Yunan kahvesi diye sunum yap. Bir de sunum yapıyorlar. Hani bizim o hani bakır cezvelerimiz var ya, o bakır cezvelerle falan getirdiler. Nasıl yani dedim, bildiğin Türk kahvesi bu dedim. Hayır diyor, Yunan kahvesi.
En son bir şey daha aldılar bizden çok yakın zamanda. İsmini unuttum, hatırlıyor musunuz?
Bilmiyorum, çok şey aldılar. Ben baklavada çok
fıstık sarmayı mı?
Kaldım.
Ben fıstık sarma diye hatırlıyorum.
Fıstık sarma mıydı? Aha.
Neyse alıyorlar ama bak güzel de yapıyorlarmış işte
yapıyorlar,
yani
hakkını veriyorlarmış. Yani, yani aldığını.
Ama işte malzeme güzel olduğu zaman, başarılı böyle güzel malzemeler kullandığın zaman sonuç ortaya iyi çıkıyor. Türk turistin de Yunan adalarına kaçmasına çok şaşırmayacağız o zaman.
Çok normal. Aşırı
normal. Yani buradaki çünkü tatil yörelerinde böyle isyan bayrakları çekilmiş durumda ama hani görüyoruz da bu sene yine o klasik kola lahmacun menüleri ortaya çıkmış, 900 lira falan şeklinde.
Ya şöyle, ben şuna kızıyorum o noktada. İşletmeler böyle zamanda yaptıkları fırsatçılığı, bazı işletmeler ve ne yazık ki bu bazının oranı yüksek. Hı hı. Yaptığı açıklamalarda diyor ki kardeşim burası Bodrum, lahmacuna 900 lira veremeyeceksen gelme diyor.
Evet.
Sonra yerli turist gelmiyor. Sonra onların turist gelmiyor.
Zaten turistleri çekmek oraya yani.
Sonra turist gelmiyor. Sonra bilmem ne kanallarına parayla haber yaptırıyorsun. Efendim Yunan adalarına gitmeyin, Çeşme'ye gelin biz daha kaliteliyiz. Bodrum'a gelin biz daha kaliteliyiz. Önce kaçırma.
Evet.
Kendi yurttaşına bunu yapma önce.
Biraz fırsatçılık
ama gerçekten
var burada.
Çok fahiş fiyatlar var.
Çok hani fahiş yani. Değil. Ben giderim Yunan adalarına, çok güzel bir tatil yaparım güzel fiyatlara.
Yani ne diyelim, gene de
yani
yurdumalı.
İnsan ister kendi yurdunda olsun.
İlliyetçiliğim tutuyor.
Evet, insan kendi yurdunda bunu yapmayı çok istiyor. Hı-hı. Ama açık Hı-hı. konuşayım. Ben orada Türklerle tatil yaptım.
Değil mi? Çok
eğer,
fazla.
Evet. Eğer Ege kıyılarına bir yere gitseydim ya da Antalya'ya gitseydim Türklerle tatil yapamayacaktım.
Doğru söylüyorsun. O da çok doğru bir şey. Doğru. Neyse umarım üçümüz de güzel bir tatil geçirdik. Siz bana sormadınız ama ben de kendi kendime anlatayım.
Senin tatilin nasıl geçti? Ben onu soracaktım. Baştan beri ilkten Aslı'ya sorun, sonra
yok,
sen sorunca.
Yok, benim de güzel geçti. Benim de fena değildi. Güzeldi. Ben de böyle Trakya tarafındaydım. Hı-hı. Bağ evleri gezdim. Hı-hı. Böyle o şekilde tesisler vardı. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Ben de sizler gibi enerjiyi depoladım, geldim ama ben cumartesi günü çalıştım.
Evet.
Arkadaşlar lütfen bunu ekstra belirtmek istedim, rica ederim. Cumartesi günü çalıştım ama cumartesi günü maalesef tüm Türkiye kötü bir habere uyandı. Az sonra bu haberle programımıza başlayalım. Bayram dedik, güzel bayram sohbetlerimizi yaptık, ziyaretlerimizden bahsettik ama bayramda maalesef üzücü de bir olay yaşadı Türkiye. Antalya'da bir teleferik kazası yaşandı efendim cumartesi günü. Bir kişinin maalesef ölümüyle sonuçlandı, 18 kişi yaralandı. Bu kaza nasıl oldu? Tünektepe teleferik tesisinde yaşanan bir kazaydı. Önce direkt devriliyor, sonra kabinin tabanı komple kopmuş bir şekilde. Mutlaka ki görmüşsünüzdür görüntüleri. Ve burada avukat bir beyefendi hayatını kaybediyor. Tatil için Antalya'ya giden bir beyefendi
ailesiyle,
çocuklarıyla beraber.
Eşi ve çocukları da yaralı olarak tedavileri devam ediyor.
Aynen öyle.
Onlara ve geçmiş olsun diliyoruz.
Bu olayın ardından, bu bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından tabii ki bir kurtarma operasyonu vardı ki. Gerçekten ben de burada yayındaydım. Yayında böyle an ve an.
Görüntülerde de gördük.
An ve an onları vermeye çalıştık. Gerçekten inanılmaz görüntülerdi. Türk pilotlarının çok büyük bir başarısı vardı. Zaten AFAD olsun, valilik olsun, Türk pilotlarının başarısına büyük vurgu yaptılar. Hem yerden kurtarma vardı, hem havadan kurtarma vardı ve 23 saat dile kolay, yani düşünebiliyor musunuz? Bir güne yakın bir günden bir, evet, saat az sadece. Orada havada asılı kalan 174 kişi vardı. Çok şükür ki diğerlerinin, hani burnu kanamadan diye tabir edeceğimiz şekilde, diğerleri kurtarıldı. Ama ardından tabii ki bununla ilgili konuşacağımız çok şeyler var.
Çok şey var. Önce ben kazaya ilişkin bilirkişi raporu, ön raporu yayınlandı. Önce buna bir göz atmak istiyorum. 13 kişi gözaltına alınmıştı. 5 kişi tutuklandı. Bu tutuklamalara daha sonra geleceğiz. Ön rapora göre teleferin taşıyıcı direklerinin bağlantı elemanları yetersizdi. Korozyona uğrayan bağlantı elemanları ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedeniyle direk bağlantı noktasından kırıldı. Bilirkişi raporunda teleferik işletmesinin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı da belirtildi. Yani böyle bir kazaya hiçbir şekilde hazır değillerdi.
Tedbir alınmamış.
Peki bunun sorumluları kimler? Tutuklamalara baktığımız zaman Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz dahil 5 kişi tutuklandı. Ben haberi okuduğumda önce şunu düşündüm. Demek ki Tünektepe Kepez'e bağlı.
Evet.
Sonra araştırdım, hayır, Kepez'e bağlı değil. Kemer Belediyesi'ne bağlı. Kemer Belediyesi'ne bağlı olmasına rağmen Kemer Belediyesi ile ilgili herhangi bir işlem yok. Sonra Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ne zaman seçildiğine baktım. 31 Mart'ta seçildi.
Daha yani yeni.
Daha yeni, evet, bir yeni ay olmadı. Yeni. Şey, birkaç gün, 15 gün oldu, 16 gün oldu seçileli. %44.18'de ve 40 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez Kepez'i almıştı. Bunun üzerine çok sayıda bu tutuklama siyasi açıklamaları yapıldı. Tabii bağlantısını araştırdım.
Şöyle,
bağlantısına göre
şirketin, tedarik eden şirketin sahibi olarak,
evet,
gözüküyor.
Şöyle, sahibi değil.
Daha doğrusu.
Bu Mesut Kocagöz, Kepez Belediye Başkanı, internet sitesinde de özgeçmişinde de yazıyor zaten. 2019-2023 yılları arasında Anet Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini sürdürdü. Anet nedir diye baktığımız zaman Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olduğunu görüyoruz. Yani Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirketin eski genel müdürü bu işten sorumlu olabiliyor. 2019-2023 arasında kendisi seçilebilmek için istifa etti. Yani aslında bu işin son sorumlusu. Yeni genel müdür de tutuklananlar arasında, bir takım iş güvenliği uzmanları ve mühendisler de tutuklananlar arasında ve 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama baktığım zaman Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir iştirak şirketinin sorumluluğunda olan bir şeyin sorumluluğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de bağlıdır diye baktığım zaman Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında herhangi bir işlem henüz yok.
Yok.
Sonra geriye doğru baktığım zaman bu teleferik ne zaman yapılmış sorusunun cevabı 2017. 2017'den sonra yapılan seçimlerde, 2023 seçimlerinde, 2019 seçimlerinde özür diliyorum, belediye el değiştirdi, parti değişti. 2017'de başka bir parti vardı, AK Parti, Menderes Türel.
Menderes Türel.
Oraya da uzanması gerekiyor ve 2017'de yapıldığında Menderes Türel'in, Sayın Menderes Türel'in şu ifadesi, aslında bu kazanın sebebini bana açıkladı, dinleyenlere açıklar mı bilemiyorum. Açıklama şu: bu bir hayaldi. 30 senelik bir hayaldi. 1986'dan günümüze kadar uzanan bir hikayesi vardı. Devraldığımız tarihte teleferik inşaatının fiziki gerçekleşme oranı %5'ten bile düşüktü. Bunu biz tamamladık, biz yaptık ve aynı uzunluktaki teleferik hatlarının maliyetinin yarısına yaptık. İki kat daha ucuza yaptık.
Evet, bu o zaman bir başarı gibi söylense de,
sorun,
yani o zaman
sebebi
için bir başarı gibi söylense de, bugüne baktığımızda maalesef kazaya davetiye mi çıkarılmış acaba deniliyor.
Herkes şunu soruyor: ya direk nasıl devrilir? Direk nasıl ortadan ikiye ayrılıp devrilir? Cevabı iki tarafı tutan bağlantı civalarının korozyona uğraması. Bu bağlantı civalarının buna göre seçilmesi. Bakın,
tabii ki
bir inşaatta biliyorsunuz demirin kalınlığı, demirin kalınlığıyla beraber çentikli olup olmaması bile çok etkilerken inşaatın dayanıklılığını. Buradaki vidaların seçimini kim yaptı? Deniyor ki, Muhittin Böcek diyor ki, son bakımını 2024'te yaptık, daha bir ay önce yaptık.
Evet. O bakımla alakalı hatta şöyle bir şey de çıktı: çok kısa sürmüş bakımları. Neden bu kadar kısa süreli Hani yani normalde farazi konuşuyorum, bilmediğim bir konu. Böyle bir teleferik bakımı işte 4 günde sonuçlanıyor, 5 günde sonuçlanıyorsa burada daha az sürede sonuçlanmış. Onu da irdelediler. Neden bu kadar kısa sürede sonuçlandı diye.
Neyin bakımını yaptınız
yani
mesela?
Yani bu kadar kısa sürede neyin bakımı yapıldı şeklinde bu da irdelendi. Özgür Özel'in bir açıklaması var. Özgür Özel'in hukuki değil siyasi olduğunu söylemesi de yine manidar bir şey oldu. Yine
geçmişe
senin dediğin
de
gibi
ya
şöyle bakılır. Çok kısa bir süre sonra böyle bir şeyin olması şaşırtıcı.
Şöyle bakılır olaya. Teleferik kemerde. Kemer Belediye Başkanı yeni seçildi dersen bir öncekine bakarsın. Herhangi bir işlem yok. Büyükşehir Belediyesi'ne herhangi bir işlem yok. Çünkü bir öncekine de dokunacak. Burada evet Özgür Özel'in söylediği gibi bir günah keçisi arama. Ben şey demiyorum kesinlikle burada. Bir sorumluluğu yoktur demiyorum. Ama günah keçisi artık Türkiye'de bıktık. Bir tane günah keçisi 99 depremi oldu. Veli Küçük. Günah keçisi ilan edildi. Geriye kalan bütün müteahhitler serbest.
Evet, tek cezalandı. Yani işte bakalım insanın aklına başka şeyler de geliyor. Soma'da ne facialar yaşandı, İliç'te, Erzincan'da ne facialar yaşandı. Bu da büyük bir facia.
Ya bırakın tutuklamayı ama bir tane istifa olmadı.
Aynen, bu da çok büyük bir facia.
Yani,
bir de çok kötü ya. Düşünsene olsaydı. Ailenle beraber tatil amaçlı gidiyorsun. İşte çevreyi göreceğim, güzel bir manzara seyredeceğim derken başına böyle bir şey gelmesi.
O günkü hava koşullarında rüzgar şiddetli miydi?
Hayır hava koşullarında falan hiçbir şey yok. Yani dış etkenlere bağlı bir sıkıntı değil.
Gece saatlerindeki görüntülerde sallandığını gördüm ben.
Gece normal.
O saatlerde zaten hizmette olmuyor.
O normal zaten de yani dış etmenlere bağlı bir şey olmadığı söylendi. Gerçi daha bilirkişi raporu herhalde tekrardan bir çıkacak, bakım raporları vesaireleri çıkacak. Biz de yeni gelişmeler oldukça dinleyicilerimizle paylaşacağız.
Ben son bir noktayı daha vermek istiyorum. Kısa bir araştırma yaptım. 2017'de bu teleferik açıldıktan sonra 2017-2018 arasında neler olmuş diye. Bayağı bütün medyada Antalya'nın cazibe merkezi olarak lanse edilmiş. 29 yıllığına ihaleler yapılmış, işletmesi teslim edilmiş 29 yıllığına. Bu da 2019 yılında olmuş. Bütün işletmeler, 60 yataklı oteller, restoranlar bu teleferiğin bitim noktasında insanlar gelsin diye yapılmış. Ve bu teleferikle ilgili gerçekten bir gururlanma sebebi sayılmış. İşte nasıl Menderes Sürel biz yaptık, bizim eserimiz diyorsa, o zaman açılışına Binali Yıldırım geliyorsa, aynı şekilde yapımına dahil olan şirketler de sitelerine bunu rahat rahat yazmışlar. Bu şirketlerden bir tanesi, ismini vermeyeyim burada, Antalya Tünektepe Teleferik Projesi yapım işi diye kendi yaptığı bu işi vermiş ve tarafımızca yapılmıştır diyor. Proje bedeli şu, işveren Antalya Büyükşehir Belediyesi diyor. İlginçtir ki tıkladığınızda siteden bu haber kaldırılmış dün.
Evet. Bu da hakikaten...
Evet ki artık gururlanmaları sona ermiş. O açıklamayı
çünkü yaptıkları iş ortada.
Evet, aslında bunu ortaya çıkarması, bunu incelemesi, irdelemesi...
Çok iyi incelemiş, bayağı kapsamlı bir şeyi de araştırmış aslında.
Gerçekten tebrik ediyorum. Evet sevgili dinleyiciler, maalesef bayramda böyle bir acı haberi ülkemizde yaşadık. Dünyadan da fena şeyler oldu. Haydi bakalım dünyaya geçelim.
Yani tam da bu savaşlar, çatışmalar bayrama denk geldi senin de dediğin gibi. Hiç olmasın tabii ki ama hani ben orada ne güzel keyfimizi yapıyoruz. Bir anda İran, İsrail'e füzeler yağdırmaya
başladı. Beklenen bir şeydi zaten. Evet. Bu bir misilleme yapacağını.
Başkonsolosluk saldırısından sonra misilleme olacağını. Ama çok kısa sürdü yani. Bu
misilleme diyebilir miyiz
şey
buna?
İntikam.
Ben şöyle yorumladım arkadaşlar. İsrail'in yaptığı ve generallerin ölümüyle, iki generalin ölümüyle sonuçlanan konsolosluk saldırısından sonra İran İsrail'i gıdıkladı.
Gıdıkladı diyebiliriz tam anlamıyla, evet. Çünkü
yani aslında bu
2-3
işte,
saat sürmedi bile bu çatışmalar.
Ya iyi de sen 8 saat yola gidecek olan İHA'ları gönderiyorsun. Sonra diyorsun ki İHA'larımız geliyor yolda.
Mesajı da veriyorum, ona göre temkinli olun yani. Danışıklı işte, dövüş yapacağız, insanları inandıracağız. Böyle bu şekilde gündemi de meşgul edeceğiz.
İşte bu meşru müdafaa hakkımızı kullandık. Yani isteseydik sivil yerleşim yerlerini de vururduk, istediğimizi yapardık. Ama hani sadece bir gözdağı gibi bir açıklaması var bu arada İran'ın. Evet. Günlerdir konuşuyorduk, dediğimiz gibi 1 Nisan'da olmuştu olay. İsrail 1 Nisan'da Şam Konsolosluğu'na bir saldırı düzenlemişti. Ve İran, İsrail'in bu saldırısını kendi topraklarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ettiği için bunun karşılığı olacak işte intikam yeminleri.
Ama kendi bunlar, topraklarına yapıldı zaten.
Tabii ki konsolosluk toprağı olduğu için kendi topraklarına yapılmış kabul etti. Ve İran intikam yeminlerine başladı. Hı hı. Derken de gerçek vaat adını vermişler efendim bu operasyona. 13 Nisan gecesi oldu. İsrail'e çok sayıda İHA ve füze ateşledi. Hemen rakamlara baktığımızda İsrail ordusunun yaptığı açıklamada 100 balistik füze, 30 seyir füzesi, 160 kamikaze İHA ile saldırı düzenlendiğini, ülkenin güneyinde bir bakın burası çok önemli. Ülkenin güneyinde bir askeri üste hafif hasar meydana geldiğini açıkladı. Bunu İsrail ordusu açıkladı. Ancak İran medyasında bu haberler
ölümler
bu
vardı.
Askeri üsteki 60 Mossad subayının öldüğüydü. Ancak evet, bu İsrail tarafından doğrulanmadı. Böyle de bir durum var. Bu birazcık muallakta kaldı.
Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları var. Tamamlandığını belirtiyor operasyonunun.
Bu kadar diyor. 2 saatti diyor bizim
işimiz. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakri bir açıklama yapıyor. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirmiş Bakri. Diyor ki operasyon başarıyla tamamlandı. Tiyatro bitti. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz
tiyatro
yok.
Tiyatro bittiysen
evet,
ekledin yani.
Onu nasıl edersen.
Yalnız çünkü benim de önümde açıklamalar var ve Bakri'nin böyle bir açıklamasını görmüyorum.
O kendi yorumumdu.
Onu bir ekleyelim biz de.
Onu da ekleyelim dediğim gibi. Ama yani benim gibi bir sürü insan bu şekilde düşünüyor diğer taraftan.
Yani bu bazı şeylerin başlangıcı da olabilir.
Evet.
Yani bir yol açma da olabilir.
Ya ben direkt kendi halkının gazını almak olarak düşündüm. Çünkü İsrail'e savaşmak istemeyen ama İsrail'e karşılık da vermek isteyen, kendi halkının beklentisinin bu yönde olduğunu bilen bir devlet bu şekilde davranır. Herhangi bir yere zarar vermeyecek 3-5 füze ya da buradaki gibi 100 füze birkaç tane kamikaze İHA'larla saldırını yaparsın. Yaptık evet, mı kardeşim?
Bunu
yaptık.
Bunu da başardılar
tamam.
Aslında yani İran'da halk sokağa döküldü bildiğim böyle yani, kutlamalar, şampiyon
bakın işte
olmuş.
Bakın işte o şu anda şeyi meşaliler arıyordum, o açıklamayı arıyordum. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Diyor ki saldırıya ilişkin biz diyor bölge ülkelerini diyor saldırıdan 72 saat önce yani 3 gün önce bu az da değil saldırının mahiyeti konusunda ayrıca kısıtlı ve misilleme amaçlı olduğu konusunda bilgilendirdik diyor.
Sonra da bizim yani, hafif hasar verdiğini söylediği İsrail'in hafif hasar verdiğini söylediği askeri üste 60 tane Mossad eleman Mossad subayını oraya tıktılar ve biz gittik orayı vurduk mu diyor.
Aynen öyle. Daha değişiğini söyleyeyim mi? Bunu bilmem yakaladınız mı? Abdullahyan kendi sözleridir. Az önce sevgili Serkan gibi ekleme yapmıyorum. Kendi sözleri şöyle diyor. Amerika'nın askeri üslerinin bulunduğu bölgedeki kardeşlerimize ve dostlarımıza meşru savunmadaki amacımızın sadece İsrail rejimini cezalandırmak olduğunu, bölgedeki Amerikalıları ve üslerini hedef almadığımızı duyurduk demiş. Yani hakikaten peki, başta bir sana gülecektim bu gıdıklamak deyimini ama yani gerçekten sonu oraya geldi gibi oldu yani.
Söylene,
baksana
mesajlar.
Amerikalı kardeşlerimiz ve dostlarımız şeklinde yani böyle bir açıklamada ne güzel dostluk kardeşlik mesajları keşke bir saldırının ardından gelmeseydi yani.
Evet.
Bu arada İsrail'de savaş kabinesi toplanmış bir durumda. Pazar günü toplandı. Bugün de tekrar toplanmış, teyakkuz halindeler. İran'ın saldırına verilecek yanıt ele alınıyormuş. Bu konuda da kabinede bazı çatışmalar olmuş. Hı hı. Özellikle hani şey konusunda okeyler, tamam saldıracağız, bir şekilde bir karşılık vereceğiz bunu. Ancak tarih konusunda anladığım kadarıyla, yani daha doğrusu İsrail basına yansıyan haberlerde tarih konusunda anlaşamadıkları iddia ediliyor. İsrail Kanal 12 televizyonu diyor bunu da. Savaş kabinesi üyeleri arasında İran'ın saldırısına nasıl ve ne zaman cevap vereceği konusunda anlaşmazlığın yaşandığını öne sürüyor İsrail Kanal 12 televizyonu. Ne olur peki?
Bence karşılık verilmez.
Verilmez mi diyorsun?
Çünkü şimdi karşılık verilmez. Olay biraz soğuduktan sonra İsrail her zaman olduğu gibi gerekeni el altından yapar.
Peki bir şey
her
daha.
Her zaman olduğu gibi Hümeyni'nin açıklamalarını duyarız. İşte İsrail şeytan rejimi diye. Sonra biz gerekeni yapacağız diye bayağı.
Peki bir şey söyleyeceğim. Yani burada da ben gıdıklayacağım birazcık. İsrail İran'a yaptırım uygulanması talebinde bulunmuş. Yani İsrail yaptırım diye bir şey biliyor yani.
alışık
hani Gazze ile alakalı olarak onlara hiç uygulanmayan, hani hep sözde kalan yaptırımlar var. Ama İran'a uygulansın diye böyle briefing vermişler.
Çünkü İran zaten uzun yıllardır yaptırımlarla yaşadı, ambargolarla yaşadı.
Yetmedi
daha
diyor.
Yeni yeni İran üzerindeki ambargolar sona ererken, şimdi böyle bir çatışma, ki bunu da İsrail başlatmışken aslında, İran bu tuzağa mı düştü acaba? Ambargo için bir bahane mi oldu?
O da olabilir yani, çünkü direkt İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama bu. Sözcü açıklıyor, diyor ki Irak'taki milisler, Yemen'deki Husiler ve Lübnan'daki Hizbullah tarafından ayrıca ek saldırılar da yapıldı. İran bu saldırganlığı için bedel ödemelidir. İran devrim muhafızları ordusunun terör örgütü olarak tanınmasını talep ediyor. İran'a yönelik füze alanı dahil olmak üzere acı verici yaptırımlar uygulanması talebinde bulunmuşlar. Acı verici yaptırımlar. İyi bilmeleri lazım aslında bunu İsrail'in.
Tabii yani.
İyi bilir ama başkasına yapmayı iyi bilir.
İşte. Yani bilir.
Savaşlar şimdi artık daha çok yaptırım yapmakla başlıyor. Yaptırım yaparak bir ülkeyi yani sonunu getirebilirsiniz. Artık öyle füzeyle, silahlı işiniz kalmıyor. Ama tabii İsrail'in yani alışık olduğu şeyler, silahla Filistin'e karşı saldırılar olsun, Gazi'ye olsun.
Tüm dünyadan bu arada
yaptırımlar çok önemli.
Evet, tüm dünyadan itidal çağrıları geldi. Rusya'dan geldi. Her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden da G7 liderleriyle bir telekonferans, video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları ele alındı. Liderler daha sonra ortak bir açıklama yaptılar ve dediler ki G7 liderleri olarak İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan ve eşi görülmemiş saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'e ve halkına desteğimizi, İsrail'in savunmasına olan taahhüdümüzü bir kez daha yineliyoruz,
yani beklenen
demişler.
Beklenen bir açıklamaydı zaten.
Peki G7 liderleri en sonunda da bir Gazze'yi de konuşmuşlar. Onu, o not var mı önünde senin?
Şu G7 liderleri yine ayrıca Gazze'deki krizin
aynen
sona erdirilmesi konusunda.
Aynen, o da akıllarına bir gelmiş, o da orada bir akıllarına gelmiş, hazır toplanmışken, birbirimizi böyle video konferansla görmüşken Gazze'yle de ilgili klasik cümleleri atalım demişler.
Evet, Gazze'deki krizin sona erdirilmesi konusunu görüşüyorlar G7 liderleri zirvesinde. Rehineleri serbest bırakılıp bölgeye insani yardımların girişini hızlandıracak acil ve sürdürülebilir bir ateşkes için çalışmaya devam vurgusu yapıldı. Hep
çalışmaya devam.
Çalışmalar devam ediyor.
Devam.
Biz
bu
de
arada Gazze'de ölü sayısı 33 bini geçti.
33 bini geçti.
Artık yani
33 bini geçti. 80 bine yakın yaralı var ki onlar çıkarılan yaralılar. Israrla hep Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. O açıklama benim canımı çok yakıyor. Her bu ölü ve yaralı sayısını verdikleri açıklamanın ardından şu cümleyi geçiyorlar. Bazı cenazelere ulaşılamadı.
Evet. Enkaz altındakiler,
enkaz
yol kenarındakiler.
Yol kenarında ve İsrail ordusu askerlerinin den dolayı ulaşılamayan cenazeler olduğunu da söylüyorlar. Hani dolayısıyla bu rakamlar aslında çok çok daha fazla.
Evet.
İsrail'e tabii İran tehdidi sebebiyle eğitime ara verilmişti biliyorsunuz. O eğitim ara verilmesi de artık tekrardan eğitime devam ediliyor.
Evet,
çünkü
bugün itibariyle değil mi?
Riskin ortadan kaldırıldığı için.
Evet, bu saldırı nasıl gerçekleşti diye hatırlatacak olursak da 1 Nisan'da bülten program başında söylemiştik. 1 Nisan'da bir hava saldırısı vardı. İsrail İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına bir saldırı düzenlemişti. İkisi general rütbesinde, 7 kişi ölmüştü. İran bu saldırının ardından bir misillemede bulunacağını söylemişti. İsrail de İran'a karşılık vereceğini söylemişti. Şimdi ne oldu? İran misillemede bulundu. Şimdi
İsrail'in vereceği karşılığı bekliyoruz.
Karşılığı bekliyoruz.
Evet.
Karşılık da sadece askeri olarak olmayabilir. Ambargo olarak, dünyada etkili lobilerini kullanarak ambargo uygulanmasını sağlamak olabilir. Bunun da zaten
savaş
ipuçlarını aldık.
Zaten yani bu savaş Orta Doğu'daki ülkelerin hepsi yanı başımızda yani. Ucu bize dokunmasın da bunlar.
Dokunmaması mümkün mü Serkan?
En azından üstümüzden uçar böyle izleriz.
Şeyi gördünüz mü? Sosyal medyada bir video yapmışlar. Türkiye'nin bulunduğu böyle alıp başıma gitmek istiyorum diyor. Türkiye alıyor kendini. Aynen böyle ayrılıyor, kopuyor ve gidiyor böyle kendine. Çok güzel Avrupa'da böyle şirin hoş ülkelerin arasına yerleşiyor.
Evet,
çok,
o video
çok hoştu.
Çok dönüyor yani. Benim çok hoşuma gidiyor o video.
Gerçekten çok hoştu. Bu arada son bu konuyla alakalı saat başına gitmeden önce Rusya'dan da gelen bir açıklama vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Var mı sende?
Var. Rusya'dan gelen açıklamanın bir kopyası bende de vardı ama ben de kaybettim.
Şöyle, Rusya Dışişleri Bakanlığı İran'ın İsrail topraklarına gerçekleştirdiği saldırı ardından taraflara itidal çağrısında bulundu. Şurada şöyle bir önemli şey var. Diyor ki İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçilik binasının düzenlediği saldırı Rusya tarafından kınanmıştı. Ancak Birleşmiş Milletler bu saldırıya yeterince tepki göstermedi diyor.
Her zaman olduğu gibi.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası devam ediyor.
Arkadaşlar, bir gün gittiniz Spil Dağı'na, böyle milli parklara. Hı hı. Orada
Spil
yürüyorsunuz.
Spil Dağı nerede?
Manisa.
Manisa ile İzmir arasında bulunan endemik bitkilerin bulunduğu önemli merkezlerden bir tanesi Spil Dağı.
Gittim.
Evet. Orada yürürken böyle bir tane lale gördün. Ya ne güzel laleymiş böyle falan. Alayım onu, kimse görmeden cebime koyayım böyle. Kopardın, aldın.
Eyvah.
Bunun bir cezası varmış ve
öyle böyle bir ceza da değil.
Bir ceza değil dediğin gibi ve buna her zaman, her sene zam geliyor. Her şeye zam geliyor, buna da zam gelmiş.
Çiçek kopartmanın ceza.
Çiçek kopartmanın, lale kopartmanın cezası tam 387 bin lira.
142 lirası da var lütfen.
Ha pardon, onu unuttum. Asgari ücretteki 2 lira gibi.
387 mi, 142 lira. E koparmasınlar canım onlar da. Hiç hayatımda böyle güzel gördüm. Hele ki lale bu arada benim en sevdiğim
belki
çiçektir.
Belki yanlışlıkla ezdim onu. Ne olacak peki o zaman?
İyi de ezersen zaten, demiyor, koparırsan diyor.
Ama zaten hani o yolda yürüyorsun, yol boyunca olan bir şey değil ki, o koruma altına
peki,
alınmış bir şey.
Peki İstinye'deki lale
o.
Festivaline gittiniz mi?
Ben İstinye değil de daha önce de Bebek'tekine gitmiştim. Ya festival değildi o, Bebek'te hani var ya o.
Denizli.
Emirgan. Bebek nereden evet. Çıktı?
Ha,
Emirgan,
ben de İstinye dedim değil mi? Pardon.
Emirgan.
İstinye'nin içerisinde orası. Emirgan'daki
çok
bu
güzel.
Lale Festivali.
Benim en sevdiğim çiçektir bu arada.
Evet
lale.
Şu aralar
İnanılmaz
gitmeyin
severim.
Arkadaşlar.
Yer yok.
İstanbul'un 1/3'ü orada. 1/3'ü Eminönü'nde, kalan 1/3'ü de Marmaray'da, evet, evet. Metrolarda.
Şey zaten sosyal medyada bakıyorsanız böyle lale fotoğraflarının ne kadar ağırlıkta olduğunu görüyorsunuz. Herkes aynı yerde. Ama çok güzel bir görüntüsü var. Gerçekten çiçekler arasında en zarifi gelir bana. Ben çok severim.
Çok güzeldir.
Bakması çok zordur. Çok kısa ömürlüdür. Bununla alakalı olarak da aslında zamanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vesaire çok lafta söylenmişti. Çok kısa ömürlü bir çiçek için bu kadar uzun
Hollanda'dan lale ücretlerin... soğanı mı getirmişler? Hayırdır?
Bu kadar yüksek rakamların
bir devre
ödenmesiyle...
adını mı vermişler?
Bu kadar yüksek rakamların ödenmesiyle alakalı ama hani gerçekten görsel olarak çok güzeldir. Çok zarif bir çiçektir. Ama ne yapıyoruz? Manisa'ya gittiğimizde Spil
Manisa
Dağı.
Manisa lalesinden bahsettik, evet.
Milli, yani. Öyle çok üstüne basa basa Manisa lalesi demezsen. Spil Dağı'nda Milli Park'ta yetişen çiçeğimizi koparmanın ciddi bir cezası var.
Geçen sene 244 bin liraymış. %58 oranında zam yapılmış. Bu sene işte koparırsanız.
387 ben size bitirirken 142. Lüzumsuz bir bilgi vereyim mi?
Haydi.
Spil Dağı'nda arabayı bırakın, el frenini çekmeyin. Araba kendi kendine yukarıya çıkıyor mıknatıs etkisinden dolayı. Aa. Adı da o yüzden Spil Dağı zaten.
Bunun aynısı Ortaköy'de
de var. Bu bilgiyi de sevgili dinleyenler artık ne yaparsınız bilmiyorum
İstanbul
ama.
İstanbul Ortaköy'de de var, Silivri Ortaköy'de de var bu. Bizi çok kandırırlardı o zaman. Genç kızdık, kanardık.
Yok, Spil Dağı'ndaki bilimsel bir gerçek.
Yok, oradaki de öyle. Orada da bir manyetik alan varmış. Hani biz böyle kanardık.
Haberlere çıkmıştı
falan
hatta orası.
Bu araba nasıl gidiyor falan filan diye. Şoföre hayranlık duyardık ama meğersem orayla alakalı bir şeymiş. O anlamda kandırıldık dedim. Peki o halde Haber Masası'nın sonuna geldik. Simge kulağımda 19.87 diye sarmaya başladım. Yarın ben olmayacağım. Sevgili arkadaşlarım sizlerle birlikte olacaklar.
Ya niye sürekli hatırlatıyorsun olmayacağını?
Söyleyeyim de ben spor programında yalnız bırakmasınlar sevgili Serhat Ayan'la. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.
Hoşça kalın efendim.
Hoşça kalın.
Haber masası bitti. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te.